Ayrım, 4.
Daha nazlı, daha seçici, daha çelimsiz bütün otları yenerek, çirkin, zararlı, amansız o kadar da, hak edilmiş zorbalıkla. Yayıldılar, çoğaldılar ayrık otları, göze batmadan güvenli. Cebeci pazarında sebze dolu küfeleri yüklenen çocuklar yukarı vurdular. Kalın iplerle sırtına bağlanmış buzdolabını zorlukla taşıyan bir hamal, yitirdiği soluğunu yeniden yakalamak için bahçe duvarına dayandı. Bahçenin önündeki çimleri sulayan kapıcı hortumla su sıktı hamalın üstüne. Hadi hemşerim. Hamal sırtında buzdolabı yakalayamadığı soluğunun ardından vurdu yokuş yukarı. Omuzuna yüklediği boya kutusuyla bir çocuk upuzun sokağın bütün zillerini çaldı. Dört sokağın, beş sokağın zilini çaldı. Bütün apartmanların bütün merdivenlerini indi çıktı. Beş çift pabuç boyadı. Çok uzun pazarlıklar sonucu aldı boyadığı pabuçların parasını. Kalaycılar, eskiciler hamalın yitirdiği soluğu kendi soluklarına eklemişçesine bağırdılar, bağırdılar. Sucu, yorgun ve bıkkın atların çektiği damacana yüklü arabasından gün doğumunda kentin kilometrelerce uzağında doldurduğu damacanaları indirdi, boşalttı. Sonra veririz diye üstüne kapandı apartman kapıları. Sonra yakalan 175 kuruşlar. Kapanan apartman kapıları. Yeniden dolan boşalan damacanalar, ter, yorgun atlar, hırıltılı soluklar. İnleyen araba tekerlekleri, 175 kuruş, 50 kuruş, 100 kuruş. 100 liraya anlaşmıştı Ela kamyonla. Kendi payına düşen eşyalarla yüklü kamyon yeni tuttuğu apartmanın önünde durdu. Yalnız başına oturmak için tuttuğu apartmanın kapısında bir kamyon dolusu eski eşya. Hakkıyla 30 taksitte parasını ödedikleri hantal büfeyi hamallar yüklendiler. Çatı katına çıkan dar merdivenlerden zorlukla yukarı çıkardılar büfeyi. Hantal çirkin bir büfeyi ardından sürüklemek gülünçtür. Büfenin 30 taksitini ödemek için büfeyi 7 yıl cilası bozulmadan kullanmak için harcanan bütün çabalar gülünçtür. 10 lira 20 lira için büfeyi dar merdivenlerden yukarı çıkarmaya uğraşan iki hamalın çabalarının anlamı var yalnız. Şimdi her şeyden vazgeçtiğini sanan ben, sözüm ona her şeye yeniden başlayan ben, bu hantal çirkin büfeyi ardımdan sürüklüyorum. Hamallar büfeyi Ela'nın gösterdiği duvara dayadılar. Ela çantasını açtı. 10 lira 20 lira. Hamallar için büfenin anlamı bitti. Çantasından buruşmuş bir kağıt çıkardı, büfenin üstüne koydu. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13-3-1964 tarihli ve 964-29-6 sayılı ilamı ile eşi Hakkı'dan boşanmış. Böyle anlamsız cümlelerle dolu boşanma ilamını büfenin üstüne koydu. 5 dakikalık bir yargılama sonucunda yazılmış bu. Kağıt şimdi eskiyi, çirkinliği somut olarak sürdüren hantal büfenin üstünde nasıl yetersiz, ufak, buruşuk. Mahkemenin yapıldığı odada bir sıraya oturmuş beklemişti. Saçma ama uzun cümleler. Uzun sıkıntıları, acıları, çatışmaları, boşluğu, yetersizliği, anlamsızlığı, saçma gözyaşlarını iki dakika içinde aşıvermek, arkada bırakmak, bitirmek. Bunca yılı sahte yalan, gerçek ve gülünç bunca şeyi iki dakikada bitirdiğini sanmak. Açtığını, arkada bıraktığını, sıyrıldığını sanmak. Bu kandırmaca için iki dakika çok az. Buna inanabilmek için çok daha uzun cümleler, sorgu, sualler, engeller, zorluklar, suçlamalar gerekli. Bir son, son denebilecek bir oyun, bir patlama, bir deprem, sonradan iyiliğe dönüşen ağır bir hastalık. Mahkeme odasında bunlara benzer bir şeyler olmasını bekledi. Sanabilmek için, yeniden başlayabilmek, bitirmek, atlatmak diye bir şey olduğunu sanabilmek için. Vazgeçilmiş bir şeyi büyütmek, vazgeçme anını önemsemek, gözdeki kırışıklıkları, saçlardaki yeni akları açık artırmaya çıkarmak, yaşanılan her şeyi çok faiz getiren bir banka hesabı gibi sakınmak mı, yoksa dönüp arkaya bakmak mı, ilgilenmemek mi dışkılarla, bırakmak vestiyerde unutulan paltoyu geri dönüp almamak mı, yaşamına her an tanık olmak zorunda kalmak mı, bu tanıklığı büyütüp yaşamaktan öne almak da ne oluyor? İki yalancı tanık geldi mahkemeye. Biri, gezme konuşmasında anlaşamıyorlar hakim bey dedi. Herkes elini cebine koymamaya, bacak bacak üstüne atmamaya çaba gösteriyordu. Yargıç bey bu gezme konusunu kurcalayacak, tanıkların yalanını yüzlerine vuracak, sağlam gerekçeler isteyecek diye korktu Ela. Yargıç bey bacakların üst üste atılıp atılmaması üstünde çok duruyordu. En önemli konu buydu. Eve alınacak eşyalar, paranın harcanması konularında da anlaşamıyorlardı hakim bey. Biri diyor eve buzdolabı alınacak, öbürü diyor meyve sıkacağı. Anlaşamıyorlar bu konuda hiç. Kavga ettiklerini kaç kez gördüm bu yüzden hakim bey. İkisi de suçsuz hakim bey. O zaman boşanamazlar. İkisi de suçlu hakim bey. Hangisi? Meyve sıkacağını isteyen. Almayan, onun yerine buzdolabı alan. Alnına konan bir sineği öldürdü yargıç. Bütün gözler bir sineğin burun önünde uçuşmasına gösterilebilecek sabır kadar uzun sürmüştü. Ancak o kadar. Yaz, Ela, Hakkı, şiddetli geçimsizlik. Sinek öldü. Hiçbir şeyin adı konmadı. Yargıç avucunda sıktığı sinek ölüsünü attı yere. Biri bastı ezilmiş sineğe. Birileri daha bastılar. Yerde sinekten bir leke bile arta kalmadı. Hiçbir şeyin konmadı adı. Sessizliğin. Saatlerce karşı karşıya otururken bir duvar gibi katılaşan sessizliğin. Sahte sevişmelerde dökülen sıkıntı terlerinin. Bütün anlamlarını yitiren evetlerin, hayırların. Her gece yatmadan önce hava gazı ocağını kapamanın, kirlenen ve eskiyen eşyalara bekçilik etmenin, hor görmelerin, aşağılamaların, birbirinin zayıf yönlerine sevinmenin, yakalanan ahmaklıklarla edilen gizli alayların, bu alayı gizleme çabalarının, acımadan acır, anlamadan anlar görünmenin, bütün bu ufak, büyük, bu soluksuz bırakacak kadar önemli şeylerin adı konmadı. Konabilir miydi? Şimdi arta kalan bu hantal büfeyi, tabak çanakların yerleştirilmesi için çok gerekli olan bu faydalı eşyaları merdivenlerden çıkarıyorlardı hamallar. Yine de dönüp vestiyerde unutulan mantoyu geri almak. Her şeyden vazgeçtiğini sanıp sadece birkaç tabak çanağı barındıran bir büfeyi bile birlikte taşımak. Ardından sürüklemek. Yeni evin boş odalarından birine girdi. Kapıyı kapadı, burası yatak odası. Bu Sonya'yı da birlikte sürükledim. Niçin aldatmışım Hakkı'yı? Niçin yatmıştım Bülent'le? Şimdi bu birbirinden farksız ilişkileri bir anda boşadımsa, yalan üstüne kurulmuş bir yaşamın kurgusunu salıvermeli. Oyuncak kutunun içindeki palyaçoyu. 5 kişiydiler o gece bilgelerde. Hani plak getirecektim diye sormuştu Bülent. Çok önemli bir şeyden, seçim sonuçlarından söz eder gibi. Unuttum. Hadi üşenmezsen ben seni eve götüreyim, plakları alır geliriz. Çok doğal, sıradan bir konuşma bu. Ama Ela, Bülent'in aslında plaklarla ilgilenmediğini biliyordu pekala. Ne istediğini biliyor muydu? Bunun üstünde pek fazla düşünmeden kalkıp gitmişti Bülent'le. Radyoda önemli olmadığını pekala bildiği haberleri dikkatle dinlemek gibi bir şeydi bu. Ya da ansızın aylarca toplanmamış bir dolabı, o dolabın toplanması her şeyden önemliymiş gibi toparlayıvermek. Sonra unutmak dolabı, içindeki kullanılmayan eşyaları. Düşünmemek, bunun üstünde pek fazla düşünmeden kalkıp gitmişti Bülent'le. Biz şimdi döneriz. Dönmemişlerdi. Evde Bülent'in ne istediğini anladı Ela. Eski bildik eşyaları dolapta. Kullanılmayan eşyaları tanıdı, hatırlayıp silkeledi, katladı, yeniden kaldırdı dolaba, sandığa ya da. Öyle ansızın yıllarca beklediği bir an gelmişçesine bilinen, beklenen, önemsenmeyen, hatta beklenmeyen, mutlaka yaşanılan bir an. Hayır demedi. Niçin desin? Hakkı'ya hayır dedi mi? İstemediği bunca gece hayır dedi mi Hakkı'ya? Hayırın, evetin önemini çoktan unutturmuş kendisine. Şimdi ansızın öğrenilir mi bu? Unutulmuş önemli, dayanılmaz bir buruklukla hatırlanır belki. Ya da o bile olmaz. Yatmamak Bülent'i önemsemek olurdu. Önemliyi hatırlamak için daha doğru, daha güzel bir seçim yapmalı. Sadece o çok önemliyi yeniden hatırlamak için, seçilmiş biri için hayır sözü kullanılabilir artık. Evet sözü kullanılır. Konuşmayı yeni öğrenmiş bir çocuğun sevinciyle. Şimdi ne evet ne de hayır. Seyretmek. Şimdi hayır demek Bülent'le yatmayı önemsemek olurdu. Daha önceki anlamsız yatmalar zincirini rastgele koparmak. Bilmeden, anlamadan, zamanını seçmeden baş kaldırmak. Daha önce kolaylıkla verilmiş bir şeyin birdenbire, üstelik Bülent için verilemez bir şey olması gülünç gelmişti Ela'ya. Sakınacağı, gizleyeceği ne vardı? Niçin aldatmıştı Hakkı'yı? Hakkıyla niçin yattıysa aynı nedenlerden işte. Kendini aldattığı için, yıllarca sadece kendini, istemeden nasıl yaşadıysa Hakkı'yla yıllarca öyle yatmıştı Bülent'le de. İkisi de aynı önemde ya da önemsizlikte. Bunun adı niçin aldatma olsun? İki kişi arasındaki alışverişin cinsel de olsa üçüncüyle ilişkisi ne? Başta önemli bir eksiklik olup olmadığı üstünde durulmayacaksa. Bu olsa olsa yıpranma, kendini cezalandırma, harcama olarak nitelendirilebilir. Kötü bir rahatlık getiren. Böyle zırva düşünceler arasında yatmıştı Bülent'le. Kalkmaya, uyanmaya ilk başlangıç belki de. Dönüşte takside koltuğunun altında plaklar, hafif kabarmış üst dudaklarla, hiç bakmadan Bülent'le konuşmadan, hiç yeniden düşündü bunları. Yasak edilmesi gereken sevişme, içinde birazcık da olsa sahteliği, yalanı, çıkarı, korkaklığı barındıran sevişme yasaklanmalı. Ah, hiçbir zaman hiçbir şey yitirmeyeceğini sanarak tüketmek kendini. Tükenişine seyirci kalmak, bu yasaklanmalı. Geri döndüklerinde susmuştu herkes, kimse bir şey diyememişti. Holde mantosunu giyerken dudağındaki morluğu görmüştü dönüşte. Bilgelerde herkesin oraya baktığını hatırlayarak. Ertesi gün telefon etmişti Bülent. Duyuldu, herkes duydu, herkes bunu konuşuyor. Senin kocan ve karım anladılar mutlaka. Ne duyuldu, ne oldu ki? Şaşkınlıktan kala kalmıştı Bülent. Ela tek bir söz etmeden kapamıştı telefonu. Söylenecek ne kaldı? Karton kutulara doldurduğu tabak, çanak, iskemleler, masalar, bir evi kuran bütün bu ayrıntılar taşındı eve. Tencerelerinin birinin içinde eski evden bir hamam böceği gizlenmiş. Tencereyi ters çevirip böceği yere düşürdü, ezdi ayağıyla. Kaynanaların öpülen elleri, kabul günleri, uysal gelin bakışları, gülücükler, titiz bir ev kadını görünme çabaları, yuvayı yapan dişi kuştur numaraları. Ovulan lavabolar, tencere karaları bir hamam böceği gibi kolayca ezilebilir mi? Şimdi ezdiği bu böcek kim bilir bütün bu tencerelerin gizlerine nice yumurtalar bırakmıştır. Niçin yatmıştı Bülent'le? Sonra daha sonra karnının, teninin coğrafyasını iyice tanımakta, kendisine yardımcı olan ötekilerle niçin? Her an niçin bir iz arıyoruz, niçin nedenler, sonuçlar, niçin anılan, andıkça yaşaran gözler arıyoruz? Bir yüreğin sıkılmasını, avuçların terlemesini, boğazın kurumasını, beynin çatlarca zonklamasını istiyoruz, bekliyoruz. Niçin geriye dönüp bakmak? Geriye dönüp bakınca arkada önemli bir şey bulmak istiyoruz. Ela eline bir bez alıp yerde ezilen hamam böceğinin bıraktığı lekeyi sildi. O hiçbir şey vermeyenlerden, hiçbir şey almayanlardan, deyip geçenlerden, bulaşmayanlardan. Hakkı ile birlikte boşandım. Hamam böceğinin lekesini sildi. Büfeyi pencerenin önüne, koltukları çay masasının iki yanına yerleştirdi. Kitapları kütüphaneye, tencereleri mutfağa, tabakları büfeye. Eski ustalığı, alışkanlıklarıyla çabucak, fazla yorulmadan. Büfenin üstündeki buruşmuş boşanma ilamını kitaplardan birinin arasına gizledi. Yıllardır beynine bir mozaik gibi işlenmiş yanlışlardan arınmaya, bu buruşuk boşanma ilamı yetecek mi? Hamam böcekleri çoğalacak mı yeniden? Yılan fareleri, kertenkeleleri, kuş yumurtalarını yedi ve ağaca tırmandı. Pul pul sırtıyla dolandı ağacın gövdesine. Bir gerildi, bir boşandı. Bir gerildi, bir boşandı. İlerledi güvenle, düşmanlarını bilerek, amansız. Derisinin rengi değişti yıllarla. Yaşadığı yere göre zehirli bezlerini beklenmedik bir anda dişlerine akıtmak, beklenmedik bir anda ısırmak, beklenmedik bir anda zehirlemek için. Canlıları, fareleri, avı yaklaşınca durdu kımıldamadan, şimşek gibi ısırdı, sardı avını. Bekledi ölmesini, sonra yuttu bütünüyle. Sonra bütün suçlarından arınmak için deri değiştirdi. Öğle güneşi camı perdeyi ısıtmış, ısısından hiçbir şey yitirmeden dolmuştu evin içine. Gavur kesen paşanın Nuri nasıl gücünü yitirmez, yenilmez, baş edilmez gibi görünmüşse Mehmet'e öyleydi sıcak. Yatış arısı nasıl sıcaktı kim bilir. Mehmet Nuri'nin gücünden, yenilmezliğinden, baş edilmezliğinden bir şeyler almışa benzeyen güneşli dışarıdan korkuyordu bugün. Bir tatil günü dışarıda yapılacak doğru dürüst bir şey olmadığını anlamak. Dışarısı sadece kirayı, giyimi, ad ve soyadını, bu ve buna benzer gerekli şeyleri sağlamak için varsa, yalnız yani sadece ve sadece bunlar için çıkılıyorsa dışarıya, herhangi bir tatil gününde dışarıyı aslında hiç tanımadığını, bilmediğini, onun gizli güçlerini, gizli büyülerini anlatmaktan nice uzak olduğunu, o güne dek edindiği bütün silahların hiçbir şeye yaramayabileceğini, beklenmedik haklı bir saldırıyla dışarının insanı alaşağı edivereceğini, ezebileceğini, yok edebileceğini anlayıverirsin. Ürkersin, Mehmet ürküyor şimdi, Nuri'den ürktüğü gibi hep. Geçen de sokakta görmüştü Nuri'yi, çevirmen olarak çalıştığı kültür merkezine giderken. Sabah biraz geç, Nuri hemen tanımıştı Mehmet'i. Mehmet'e kalsa Nuri'nin yanından geçip gidiverecek. Hop dedik. Gür sesiyle ta Tirebolu'dan bu yana gürlüğü hiç eksilmemiş eski tokatlarını hatırlatan sesiyle karşısında dikildi Mehmet'in. Nereye yahu? İşe. Memur oğlu ne olacak? Hangi bakanlıktasın? Hariciye. Fransız Kültür Merkezi'nde çalışıyorum. Ulan Allah'ın Türkiye'sinde gavurların yanında çalışmak nereden geldi sivri aklına? Geldi işte üniversiteyi bırakınca biliyorsun. Nereden bileceksin? Fransız mektebinde okuduğum için Fransızcam oldukça iyi. Aferin yahu, demek iyi Fransızcan, bir halt olacağın çocukluktan belliydi. Ta gavur kesen paşadan bu yana dedemden babama, hepsi boşuna okumak gibi yok dememişler. Doğru ya ben üniversiteyi, ulan aslan be, işin rahattır senin. Bu gavur takımı iyi para verir, bizim gavur kesen yanında çalıştığı Rumların çalışkanlığını, iş bilirliğini, kadir bilirliğini anlata anlata bitiremezmiş. Babam anlatırdı ama vatan müdafası başka iş. Biz okumadık oğlum. Kim okutacak? Lazca da geçmiyor, Fransızca gibi. İş kol gücüne kaldı. Bu sende ganidir, bilirim. Fabrikada 8 saat. Ulan iş mi bu? Sendikaya girdim. Ensem kalındır evvelallah. Eğdirtmem kolay kolay. Baktık her işin başında ben. Millet sünepe. Göze battık tabii. Partiye girdim sonunda. İşçi partisine mi? Ensem kalındır dedik. Ulan fabrikada kendimizi ezdirmemeye karar vermişiz. Mecliste mi ezdirtelim? Yani... İktidar partisinden çok şükür. Sendikadaki sünepelerinde karnı doydu, kapandı ağızları sayemizde. Şişmanlamıştı Nuri, güçlüydü. Dışarının bütün oyunlarını, çelmelerini biliyor, tanıyordu. Mehmet'in sırtına bir tokat patlattı. İşin düşerse, gavurlardan bunalırsan, ara beni, partiden. Belki krediye falan ihtiyacın olur. Yok canım, vallahi gücenirim. Hemşeri değil miyiz? Mehmet o ne çocukluğunda ne de şimdi hiç anlamadığı, tanımadığı, iyice yabancısı olduğu hemşerisinin arkasından uzun uzun bakmış gitmişti işine. O gün işinde bir arkadaştan borç almıştı. Nuri'den isteseydi verirdi, seve seve verirdi. Parası olduğu belliydi Nuri'nin. Mehmet'e borç vermek kim bilir nasıl zevk verecekti ona, vermez mi? Hem Nuri'nin vereceği para ne olursa olsun, Mehmet'ten zorla aldığı oyuncakların karşılığı olamazdı. Ama Mehmet Nuri'den borç istemezdi, Nuri'den hiçbir şey istemezdi. İstemek ve almak, Nuri'nin işiydi bunlar. Nuri'nin Mehmet'ten çok daha erken, çok daha ustaca öğrendiği bir şey. Mehmet, Nuri'nin niçin güçlü, kendinden güçlü, döven, koparan olduğunu hiç düşünmediğini anlamıştı o gün. İşte şimdi bu tatil gününde de dışarısını aslında hiç tanımadığını, gereklileri kendinden beklenenleri yerine getirmek için çıktığı dışarıyı, başka bağlantılar içinde hiç düşünmediğini fark etti. Şu anda alışagelmiş gidip gelmelerle kendisi için çizdiği bu çemberin ortasında evde yalnız olduğunu duymak, büyük temel bir yanlışlığın doğal sonucundan başka ne? Çemberi çizmek, bu çember içinde alışagelmişleri sürdürmek için çıktığım, bazı ilişkiler kurduğum, birilerine bir şeyler verip birilerinden bir şeyler aldığım dışarısı, bir tatil gününde beklenmedik bir yabancı gibi geliyorsa bana, en önemli boyutlarını düşünmediğim bir cisim, derinliği hakkında hiçbir bilgim olmayan bir deniz gibi ürkütüyorsa, beni buna şaşmamalı. Divana uzandı, çemberine kurmak, çizmek için bir şeyler yaptığı, çalıştığı, hareket ettiği çemberine baktı yeni gözlerle. Masa, iskemle, koltuklar, hep gerekli şeyler, üstünde yemek yenilen, oturulan, uyunulan şeyler. Tabaklar, bardaklar, yararlı şeyler, kütüphane kitapları, plakları, bir çember içinde yaşamak, gelişerek, ilerleyerek yaşamak için hepsi gerekli, yararlı. Ama çember, çizgisi tamamlanmamış bir çember içinde ne kadar ilerlenebilir, ne kadar gelişilebilir, yaşanır ya da. Sonra sınıra dayanmak, artık genişlemeyen bir daireyi dönmek, dönmek. Üşüdü, örtündü, bir dairenin gelişmeyen sürekliliğini hiç düşünmemiş olmak ne ahmaklık. Dışarısını sadece bir daireyi sürdürmek, dural bir döngüyü var kılmak için gerekli saymak ne büyük yanılma. Sonra beklenmedik bir tatil gününde güneşli dışarısı hiç beklenmedik bir yabancı gibi şaşırtır işte kişiyi. Şimdiye kadar hep bu çemberin içindekileri düşündüğünü, onları daha rahat, daha kullanışlı, hatta daha güzel kılmak için çabaladığını biliyordu artık. Nuri'nin ne olduğunu, ne olmadığını, ne olması gerektiğini bilmediği gibi, Nuri'nin tümüyle yabancısı olduğu için ondan hep dayak yiyeceğini, hep oyuncaklarını kaptıracağını bildiği gibi, daha rahat, daha kullanışlı, daha insanca ve doğru olması için hiçbir şey yapmadığı dışarı elbette yabancıydı ona. Çamur ona bulaşmamışı, onunla hiç savaşmamışı çok ürkütür. Kalktığı pencerenin önünden, ev içinde bir şeyler yapmak için, değiştirmek için bir şeyleri. Süpürdü ortalığı, birikmiş bulaşıkları yıkadı, toz aldı, yemek yaptı, sofra kurdu, oturdu, canı istemiyordu hiçbir şey. Bu çember içinde değiştirebileceği bir şey kalmamıştı. Yalnız bunu sürdürmek için yarın yine dışarı çıkacak, çalışacaksa artık çok zor olacaktı bu. Plak koydu pikaba, müzik bir durumu daha güzel soylu gösterebilen büyü. Bu büyü pek etkilemiyordu Mehmet'i. Bir kitap okumak, daha karmaşık, daha boyutlu, ince düşünmeyi öğrenmek. Hep bu döngü içinde olacaksa, bu sonunda o hiç genişlemeyen çember için dönülecekse, hep bırakmalı bunları. O dural andan sonra evin tozlanacağını, pisleneceğini, yıkanmamış bulaşıkların yığılacağını, camların kirli yüzeyleriyle güneşi gizleyeceklerini, muslukların akmaz, kapı tokmaklarının çalışmazlarını seyredebileceğini, bütün bunlarla savaşmayabileceğini, aynı noktaya gelinecekse hep niçin savaşmalı? Dışarı çıkmalıydı bugün ama gündelik gerekler için değil, para kazanmak, alışveriş etmek, ilişkileri, zorunlulukları sürdürmek için değil, tanımak, dokunmak için önce. Sonra belki aynı içeride yaptığı gibi düzeltmek, güzelleştirmek, geliştirip değiştirmek için, bunu nasıl yapacağını anlamaya başlamak için. Toz olarak mı, temizleyerek mi, bir şeyleri atıp yerine yenilerini koyarak mı, işte henüz orası bilinmiyor. Asıl önemlisi bütün bildiklerinin ne olduğunu hiç olmazsa görmek, bir parçasını görmek için dışarı çıkmalıydı. Yeşil çalıların arasında çok yavaş bir ilerlemeyle ayırt edilebilirdi kaplumbağa. Yoksa donuk yeşil kabuğu bitki örtüsünün herhangi bir parçası gibi kaynamıştı çalılığa. Çalılar, dikenler rüzgarla kımıldadılar. Kaplumbağa çekti ayaklarını kabuğunun içine, kımıldamadı. Tahtamsı, yıllanmış, yaşlı, koruyucu kabuk yine gizledi canlılığı. Yıllarca ve yıllarca gizlediği, koruduğu canlılığı. Kaplumbağa ne dikenleri, ne gelincikleri, ne de onları yerden yere savuran rüzgarı, donduran soğukları, boğan, öldüren yağmurları tanıdı. Koruyucu kabuğunun içinde bitki örtüsünün bir parçası gibi, ama bitki örtüsünün savaşlar, tehlikelerle dolu gününden saklanarak durdu, durdu. Yağmurlardan, fırtınalardan sonra kısa ömürlerini tüketmiş çalıları, otları az geride bırakarak ilerledi. Yavaş yavaş, çok yavaş yeni filizlenmiş dikenlere, çalılara doğru, onların aralarına gizlenmek, ama hafif rüzgarlarda kabuğunun içine sinerek onları tek başlarına dayanmaya bırakmak için. Çok, bütün o çalılardan, dikenlerden, eski ve yeni savaşlardan çok daha uzun yaşamak için. Sanki sabah değilmiş gibi, sanki biraz önce 8 saatlik derin bir uykudan uyanıp, yıkanarak, dişlerini fırçalayarak, saçlarını tarayıp, boyanarak, yeni bir güne başlamamış gibi ağır ve yorgun adımlarla çıktı merdivenleri Ela. Çalıştığı odanın kapısını açtı. ''Ay, kusura bakmayın, vurmadım kapıyı. Yabancı değilsin, neyse biz odacı sandık.'' İsmet Hanım'la Ayla Hanım provaya devam ettiler. Ayhan Hanım, İsmet Hanım için ördüğü kazağın çıkarılmasına yardım ediyordu. Ela odaya girerken İsmet Hanım tanyörünün ceketini çıkarmış, kombinezonlu. Ela girer girmez İsmet Hanım ceketini yeniden giyip oturdu daktilosunun başına. Ayhan Hanım örgüsüne devam etti. ''Zahmet olmazsa şu zile basıp odacıyı çağırır mısın?'' Sabahtan beri hepsi yer altına girmişler. Halil, oğlum Halil, bir çay, bana bir sade. Bana bak, iyice bozdum çayları, bozuşuruz ona göre. Sanki sabah değilmiş gibi, bütün gece kolları dinlenmemiş gibi güçlükle kaldırdı fincanı Ela. Bir taş ocağında çalışır gibi ağır, bıkkın içti. Pencereden dışarı baktı, sabahlara değin beynini çalıştırmış gibi yorgun, boş gözlerle. Boşalmadan önce dolmadığı, yeterince, gereğince dolmadığı için hiçbir rahatlık duygusu taşımayan bir boşluk, boşalma dışı, dural bir boşlukla. Sağ çekmecesini açtı yazı masasını. Gelen evrakı dizdi önüne. Hepsi bilinen, tekrarlanan şeyler. Hepsi gereksiz ama vazgeçilmeyen şeyler. Hepsi bir gün başlatılmış, sürdürülen şeyler. Hepsi bırakılabilir, son verilebilir. Ama buna bile değmeyen şeyler. Hepsi temelde hiçbir şey değiştirmeyen, değiştirmesi söz konusu olmayan, yalnızca sürdürmek için var olan, bazı şeyleri gerekli göstermek için var olan, maaşları, müdürlükleri, kadro cetvellerini, tayinleri, terfileri, sicilleri, bütün bu önemli şeyleri, bir çarkı, belki de bir düzeni sürdürmek için var olan şeyler. Aynı yazıları yazdı yeniden, düşünmeden üstünde, ezbere bildiği cevapları yazdı. Bu değişmesi söz konusu olmayan cevapları, o hiç dinlenmemiş kollarla çevirdi laternanın kolunu. Çevirdi, dönme dolap havalandı, havalandı, çığlık attı. Çocuklar sevindiler, döndüler. Sonra indiler bindikleri yerde. Bugün maaşlar sabahtan verilecekmiş. Aman hemen sıraya girelim. Kapı açıldı, Rıdvan girdi ağır adımlarla. Önemli bir yerde, önemli işler yapan, önemli bir kişi olduğuna ne zaman karar verdi ve ne zaman böyle birinin nasıl davranması gerektiğini öğrendi diye düşündü Ela. Rıdvan masasına oturdu, cebinden anahtarlarını çıkardı. Her sabah büyük bir ciddilikle açtığı kilitli çekmecelerde acaba hangi gizli, saklanılması gereken evrak vardı? Bunu bir süredir merak etmeye başlamıştı Ela, aynı işi yaptıklarını bildiği halde. Rıdvan yazıları masaya dizdi, zili çaldı. ''Oğlum, şu masanın tozunu alsanıza.'' ''Oğlum, nerede benim kahvem?'' Öğleye değin o yazıyı ya okur ya okumazdı. Rıdvan yazıya bir cevap ya yazar ya yazmazdı. Bu cevapların yazılıp yazılmamalarının hiç önemi yok olmadığını biliyordu Ela. Ama Rıdvan tamamıyla değişik nedenlerle öyle tutardı yazıları. Telefonlar etmek için, telefonlar gelmesi için, bilinen, yapılacak, gündelik işlerin arasına soruların, ricaların, önemli cümlelerin bulaşması için. ''Alo, bu yazıyı siz mi yazdınız? Niçin yazdınız? Size bu konuda cevap vermiştik. Lütfen ayrıntılı bilgi verin. Burası trafik müdürlüğü değil, evrak incelemeden yazıyı geçiremem. Bu yazının ilgisi nerede? Oğlum, ilgisini eklemeden getirmeyin bu yazıları. Öncesini incelemeden nasıl cevap vereyim?'' Tek bir yazı üstüne, tek bir cümle okumadan ve yazmadan bütün bu telefonlar edilebilir. Güneş yükselir yükselir, çaylar kahvelerden sonra öğle tatili gelebilirdi. Zile bastı Rıdvan, odacı girdi, ilikledi önünü. Odacılar kimin önünde ceketlerini iliklemek gerektiğini bilirler. İşin değil, işi önemsemeyenin, önemli kılanın önünde iliklerler ceketlerini. Oğlum, şu evrakı versene bana. Masanın sağında elinin uzanabileceği yakınlıktaki evraka uzanmamak, zili çalmak ve odacıdan evrakı, 30 santim uzaklıktaki evrakı vermesini istemek. Bunun için 15 dakikanın geçmesi, bir adamın oturduğu yerden kalkıp yürümesi, bir kapıyı açması, evrakı uzatması, geri geri çıkması odadan. Kapıyı kapatması, yeniden oturması yerine, işte bir evrak ancak böyle önemli olabilir, önemli kılınabilir. Ela içinde bir saatli bombanın tiktaklarını duyduğu yine, her sabah bunları bu gündelik seyri yaşadıktan sonra, işlemeye başlayan bombanın gündelik bombasının tiktaklarının şimdiye kadar patlamadığına göre hiç patlamayacak, önemini yitirmiş. Rıdvan'ın evrakı kadar bile önemli olmayan bombasının tiktaklarını. Bugün taşınıyormuşuz. Bir kat yukarı. Ziller çaldı, odacılar girdiler, çıktılar, masalar bir kat yukarı taşındı terlerle. Tozlu evrak, döner sandalyeler, daktilolar, evrak dolapları. Büyük zorlukla bir kat yukarı taşındı. Niçin taşınılıyor? Yeni müdürler, yeni memurlar için. Gittikçe çoğalan, gelip giden, duran evrak için, yeni kadrolar, tayinler, terfiler için. Ela yeni odanın bir köşesine yığılmış dosyaların üstüne oturdu. Rıdvan, taşınma arasında nereden bulduğu pek anlaşılmayan daha büyük eski masasından, daha büyük bir masayı dört odacıya taşıtarak girdi odaya. Elleri beline dayalı, büyük bir meydan savaşını yönetir gibi masanın yerleştirilmesi, harekatını yönetti. Öyle bir yere konmalıydı ki masa odaya giren en önemli kişinin o olduğunu sansın. Öyle bir yere konmalıydı ki masa en önemli evrak ona gelsin. En önemli terfiler ve siciller. İsmet ve Ayhan Hanım Rıdvan'ın odada yarattığı işitsizlikten duydukları öfkeyi odacılara bağırıp çağırarak bir paket sigaraya alışılmış sürelerden daha çabuk bitirerek, daha çok şekerli çay içip daha çok şişmanlayarak çıkardılar. İsmet Hanım dönerli bir koltuk bulmuştu. Onunla avundu az. Ayhan Hanım onu da bulamadı. Artık İsmet Hanım'ın kazağını birkaç gün örmez. Rıdvan özenle yerleştirdiği masanın başına oturup sile bastı. Daire yönetim memurunu çağırın bana. Şimdi yeni kalemler ısmarlayacak, yeni tükenmez ve tükenir kalemler, dosya kağıtları, zımbalar, makaslar, ne varsa işte malzeme diye bilinen, hepsinden çok önemli işler için gerekli olan her şeyi ısmarlayacak. Ela da oturdu yeni masasına, yeni malzemeyi yerleştirdi çekmecesine. Gelen yeni dosyaları açtı. Hegel'i, Heyt Dergi, niçin okuyoruz? Sabahki gazeteleri okuyamadım hala. Bugün soluk almadık ki taşınma belasından. Ela çayından soğutmadan bir yudum aldı, açtı gazeteyi. Chanel adında bir Türk kızını av tüfeğiyle vuran bir Amerikalı çavuş kendini de öldürdü. Böyle sıradan saçma sözlüklerle yazılı haberi okudu. Chanel ölmüştü, bir Amerikalı vurmuştu onu. Anası yasak ederdi Chanel'le oynamayı. Sonu kötü gelecek o kızın. Şimdi öldü Chanel. Çocukken bütün o yasak oyunlar yanı sıra güzellik çirkinlik oynardı Chanel'le. Chanel, Ela'yı öteki oyunlara razı etmek için bu oyunda çirkinlik olmayı kabul ederdi. Hep güzellik olurdu Ela, kaşlarını kaldırır, dudaklarını büzer, güzel olduğunu sanırdı. Chanel, daha çocukken kendisine yakıştırılan kötülüğü, çirkinliği bir ölümle ödedi işte. Ya benim güzelliğim, küçükken kendime yakıştırdığım, şimdiye dek nice nice düşünce ve cümle adına attığım adımlar niçin beni ona değil buraya bu evraklı dosyalı maaşlı, ucuz bayağı dönme dolaba getirdi. Ama belki Rıdvan'ın kilitli çekmecelerinin gizlediği önemli şey o. Belki Rıdvan her sabah büyük bir ciddilikle çekmecesinin kilidini açarken o yitirilmiş güzelliği çıkarıp çıkarmamayı düşünüyor. Saatli bombadan korktuğu için sonra tiktakları iyice dinleyip bombanın patlamayacağını anlayınca kapatıyor yine çekmecesini. Ela bombanın patlama anının çoktan geldiğini düşünerek işten çıktı. Şimdi güzelliği ödemenin zamanı. Denizin serin diplerinde dört bir yana saldı kollarını ahtapot. Gelip giden dalgalar yardımcı oldular ona. Çevresinde yüzen küçük canlılara uzandı kollar. Yapıştılar, emdiler, kandan denizin yeşili seçilmez olana dek doymadı kollar. Hep olduğu yerden daha uzağa yetişmek, hep daha uzaktaki canlıları sindirmek için kıvrıldılar, büküldüler, yorulmadılar. Durmadan biçim değiştirerek, kıvrılarak, hep hareket ederek. Denizin serin ve bereketli diplerinde bir ahtapotun yaşaması, doyması için nice hareket gerekli, nice uzanma, kıvrılma, bükülme, biçim ve kılık değiştirme gerekli. Kuru sarı yapraklar nasıl kolayca eziliyor sivri topukların altında. İlkbaharda hiç beklenmedik bir anda açıveren çiçekler yapraklara dönüşüyor. Sonra bu yeşilliğe, oluşuma, alışmamızla ölüveriyorlar. Sararıp düşüyorlar hızla. Alışmamızla gündelik bir yeşillik olmaları ölmeleri bir oluyor. Baharda ansızın fışkıran, yenilmez görünen o güçlü doğuş, alışmalarla, gündelik sıradan olmalarla bir sivri topuk altında ezilip yitiyor. Dumanlarında canlı öz suyu dolu yaprakları topuklarıyla eze eze yokuşu indi. Ela, kavaklı dereden aşağı Ankara aşağıda, kalorifer dumanlarının orada, isli yapışık bir dumanın boğucu havasında. Yöneten, kanunlar yapan, bozan. İhaleler, kontratlar. İşini yürütenlerin, işlerin yürütülmesi için bir ay çalışıp boyunlarına takılmış yemlikten saman yiyenlerin kenti. Yüklü Katarların ve yüklü beygirlerin kavaklı dereden aşağıya, dumana ise yürüdü. Bu şehri yabancı bir düşman gibi kuşatan, bu kuşatmanın ardından bir gün mutlaka yok edecek yabancı bir düşman gibi bekleyen isli duman. Kavaklı dereden, Çankaya'dan, Gazi Osman Paşa mahallesinden, tolet tabelalı apartmanlardan aşağıya, kente sinsice yayılan duman. Pencerelerden, balkon kapılarının aralıklarından sinsice sızacak, ihmalci ev kadınlarının ev içlerinde tabaka tabaka yığılacak, iki sonbahar arası bütün dolaplara, kilerlere dolacak. Bozkır şimdi Kavaklı Dere'den bakan Ela gibi kentin kara casuslarca yok edilişini uzaktan seyredecek. Yöneten, kanunlar yapıp bozan, ihaleler dağıtan, kontratlar düzenleyen, imzalar atan kentin bozkır moru, bozkır sarısı ortasında çürük bir diş gibi kararmasını seyrederek. Ela iki sonbahar arası sarı, kuru, ölü bir yaprağı topuğuyla ezdi bir yanda. Bozkır bu çürük dişi çekip atacak, bir depremle, sellerle, rüzgarla rahatlayacak, boşanacak, arınacak. İşe çıkmış yürüyordu yokuş aşağı, onda birini ya tanıdığınız ya da bir yerlerden hatırladığınız ya da kim olduğunu bildiğiniz ya da dedikodusunu duyduğunuz insanlarla karşılaşarak yokuş aşağı yürümek yorar kişiyi. Yorgundu Ela, arada bulvara bakan evlerin bahçe duvarlarına oturup dinleniyor, bu çürük dişin herhangi bir çürük parçası olmayı daha ne kadar sürdüreceğini düşünüyordu. Kızılay'a geldi. Bulvarın iki yanındaki geniş yaya kaldırımında günlerce, yıllarca bir aşağı bir yukarı gezinmekten bıkmayan sabırlı insanların oraya. Kızılay'la Sıhhiye arası 100 adım, 200 adım. 300 adımlık gidiş gelişlerle çinini çinini kararmış sakızı çekiştirenlerin, çeneleri yine de yorulmayanların kalabalığıyla dükkanları, bankaları geçti. Aklında telefon numaraları, telefon edebileceğim, gel diyebileceğim kim var? Gel sözü çoktandır anlamını yitirmiş. Gel, hiçbir şey vermeyeceğim. Hiçbir şey almayacağım, gel. Oysa gel deyince bir şey almaya, bir şey vermeye hazır olmalı. Alice'i harikalar diyarına götüren büyüden bir şeyler. Nicedir Alice harikalar diyarına gitmiyor. Nicedir paylaşacak bir düş yok. Nicedir büyücüler, peri kızları bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, devler durallığın orta yerinde bitmiyorlar yerden. Gökten inmiyor tanrılar, bayağılığa, sıradanlığa, akıl almaz oyunlarla karşı çıkan şeytanlardan söz edenler azaldı. Birkaç telefon numarası geldi aklına. Bu numaraların hangisini çevirirsen çevir, dile benden ne dilersin diyecek bir dev çıkmaz karşına. Bu numaralardan birini çevirince kendi sesini duyacak, kendi bıkmışlığının, vazgeçmişliğinin, uyuşukluğunun yankısını duyacak. Gel, geliyorum, gelme, gelmiyorum. Telefonu kapatınca bir çıt sesinin ardından geliyorum da, gelmiyorum da unutuluverecek. Kim aynadaki görüntüsünü usanmadan seyredebilir? Kim kendi sesini dinleyebilir saatlerce çıldırmadan? Postaneye vardı. Yine de aynaya bakmak, yine de sesimi dinlemek zorundayım. Yine de birilerini aramak zorunda. Okul bahçesinde şarkı söyleyerek dönen çocuk halkasına katılmak. İlkokulda bahçelerdeki sıralardan birine oturarak her gün oynanan çocuk oyunlarından sıkılıp artık hiç oynamamayı, hiç katılmamayı kurduğu, sonra 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika sonra dayanamayıp şarkı söyleyerek dönen halkaya katıldığı günlerdeki gibi. Çiftçi çukurdadır, haydi peri kızı, çiftçi hanımını aldı, haydi peri kızı. Kadın çocuğunu aldı, haydi peri kızı, çocuk kedisini aldı, haydi peri kızı. Peynir yalnız kaldı, peynir yalnız kaldı. Peynir olmamak için dönen çocuk halkasına oturarak iyi olduğunu herkesin kabul ettiği kız da, bu bayağı oyundan bıkıp da bahçe sırasına oturarak iyi olduğunu herkesin kabul ettiği perinin, sıra peynire gelince o büyülü gücünün için yitirdiğini düşündüğü günlerdeki gibi, ortada ağlamaklı kalıveren çocuğa bakıp, haydi peri kızı dediği, haydi peri kızı günlerindeki gibi. Gelmezdi peri kızı peynire, nedense bu oyunun sonunda peynir olmak hep sınıfın en zavallı, yoksul, çirkince çocuklarına düşerdi. Peri kızının tükenirdi gücü. Ela postanenin önünde durdu. Postanenin önü ana baba günü. Bugün Arife. Önemli bir gün bu. Her gün önemini unuttuğu bir şeyler karşılıyor. Önemliyi ona hatırlatan eşyalar, insanlarla, yaldızlar, parlak kartlardaki çiğ güllerle, batan güneş resimleriyle hatırladı bayramı. Postanenin önündeki işportacı tablasında hatırladı. Yaldızlarda zarfa konurken, kutlu olsunların üstüne dökülen yaldızlarda, gül demetlerinde, pembe güneş batımlarında. İşportacı tablasında hatırlanan güller, güneşler, yaldızlar inanılmaz bir çabuklukla tükeniyordu. Güneş gözlüğünü alnına kaldırdı. Bütün bunları tüketen kalabalığı, önemli günleri unutmayan, önemliyi önemsizden ayıran ya da ayırmayan, ayıracak hali olmayan, bir bu eksiktili, bir bu bayram derdi eksiktili yaşamlarına bir de önemliyi önemsizden ayırma derdi yüklemeyen kalabalığı seyretti. Yorgun bakışlı, yakaları koladan aşınmış, eski ama boyalı pabuçlu, pantolonları ütülü memurları, ağır fileleriyle sırayı bozmaya hakları olduğuna inanan, bunun içinde rahatça hak yiyen, ite kaka öne geçen yaşlı ev kadınlarını, aslında kart almaya niyeti olmayan, sıra gelince uzun uzun kartlara bakıp satıcıları da sıradakileri de çileden çıkaran çocukları, kartları seçmekten utanıp rastgele alanları, başka bir şey sorarmış gibi yapıp aslında en ucuz kartın hangisi olduğunu anlamaya çalışanları, en gösterişli kartın niçin en ucuz kart olmadığına üzülenleri, bir gözleri en gösterişli de bükük boyunla ucuz gösterişsiz kartları alanları, ceplerindeki birkaç kuruşu gösterişli kartların yalancı büyüsüne kaptıranları, tıraşlı kafalarını kasketlerin altında gizleyen erleri, köylerine mutlaka bayram tebriği göndermek isteyenleri, kart göndermek, bayram kutlamak zorunda oldukları sananları, isteyenleri, istemeyenlerin yüzünde katılaşan can sıkıcı ödev duygusunu, isteyenlerin sevinçle kart seçişlerini, kafalarda yapılan hesapları seyretti. Postaneden içeri girdi. Bir jeton verir misiniz? Çantasını açtı, dolu filesiyle acelesinin önemine inanan bir ev kadını itekledi Ela'yı. Çantası yere düştü. Paralar, tarak, ayna, mendil, kalemler, kart vizitler, birkaç fotoğraf, bir mektup, bir gözlük, ayna, tokalar, ruj, gazeteden kesilmiş bir yazı, kibrit, cigara paketi, cigaralardan çantanın içine dökülmüş tütün, farkında olmadan, düşünmeden, bilinçsizce yanımızda taşıdıklarımız, çantamıza doldurup hamallığını yaptıklarımız, öyle bayağı bir alışkanlıkla sürdürdüklerimiz gibi bir anda boşalabilir, bir anda toplanabilir oldukları bilinmeyen nice şey gibi çantasının içindekiler yere saçıldı. Neler varmış çantamda diye bakıyordu Ela, toplayıp toplamamayı düşünerek. Otto biri o an gördü, canlı şen bir merakla Otto bir yere saçılan eşyalara koştu. Küçük beyaz pençeleriyle oynamaya başladı onlarla, paraları yerde kaydırmaya, cigara paketiyle oynamaya, cigaraları parçalayıp tütünleri sağa sola saçmaya başladı. Ela beklenmedik beceriksizliğin, çantayı düşürme beceriksizliğinin ardından gelen bu neşeye, oyuna sevinçle baktı. Bir çantanın düşüşü, bunca gereksiz hamallığın bir anda yere saçılışı ve bir canlının oyunu, neşesi, hiç boşluk bırakmadan ard arda gelebiliyorsa, demek ki hiçbir şey dural değil. Yeter ki beceriksiz olabilelim. Yeter ki çantamızı düşürmekten korkmayalım. Yeter ki yerlere saçılan eşyalarımızın ardından yas tutmayalım. Eşyaları çantama koymayacağım diye düşündü Ela. Yere eğildi, Otto biri kucakladı. Başını kulaklarının arkasına okşamayı yeni öğrenmişçesine titreyen ellerle sevdi. Başını Otto birin başına dayadı. Kedinin keyifli mırıltısını, postanedeki sağır edici, yorucu bütün sesleri bastıran keyif mırıltısını dinledi. Sonra bir uykuyla uyanıklık arasında mırıltılar kadar bastırıcı sesleri, gündelik alışverişi, bozuk paraları, telefon zillerini, dizilmiş sıraları, bozulmuş sıraları bastırıcı, sıcak, şaşkın bir bakış, kedisine, kendisini okşayan Ela'ya bakıyordu. Ela kediyi Mehmet'e geri verdi. Mehmet yere eğildi, eşyaları toplamaya başladı. Ela yere eğildi, kediyi Mehmet'ten aldı. Mehmet Ela'nın elinden tuttu, sokağa çıktılar. Bütün kartlar satılmıştı, dükkanlar kapanmış olmalı. Cadde boşalmış olmalı. Ela'nın çantasındaki eşyalar postanede soğuk taş üstünde bırakılmış olmalı. Kedi yatağa atladı. Başını Ela'nın çıplak göğsüne dayadı. Perdenin aralığından sızan yorgun güneşe, odayı kaplamış somut sıcaklık, somut sevgiyle ısındı. Canlandı. Kedi yataktan aşağı kaydı. Seviden, odanın sıcaklığından canlanan, güneş ışığında yükselen mırmırlamaları daha yüksek, daha ısınmış, daha tat duyan seslerle bastırılınca kedi uyudu. Tavan alçaldı, odanın boyutları değişti. Yer değiştiren boyutların değişim süreci içinde boşluklardan bütün güneş ışığı içeri doldu. Vücutları ısıttı, ısıttı. Güneşin gücü tükenince vücutların biçimlediği, vücutlardan daha sıcak, daha doğurgan bir güneş ışığı boyutları zorladı. Ama oda eski biçimini almıştı yine. Sıcaklık, doğurganlık içeride kaldı. Kedi yine atladı yatağa, Mehmet'in soluyan göğsüne yürüdü, Ela'nın terlemiş sırtına uzandı. Hava karardığında çığlıkları, teri, sıcaklığı usul usul yenen bir uyku çarşafları düzeltti. Serin yorganı arada titreyen vücutların üstünü örttü. Otto bir yeniden atladı yatağa, seviden arta kalan uykuya katıldı. Akbaba çöle dikti patlak yuvarlak çirkin gözlerini. Baktı, baktı. Hiç kımıldamadan neyi beklediğini, neyi görmeyi beklediğini çok iyi bilerek, hiç boşuna yorulmadan, boynunu bile çevirmeden, oynatmadan tek bir tüyünü. Çölde o hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir canlının yaşamadığı sanılan çölde bekledi ölümü. Hiçbir şey sınırsız değil, hiçbir şey değişmez değil. Çölün boşluğu, kuraklığı, cansızlığı sınırsız değil. Cansızlık canlılığa, canlılık ölüme dönüştü. Akbaba çölde gizli oluşumları çok iyi bilerek bekliyordu. Neyin neye dönüşebileceğini bilen, tanıyan, denemiş gözlerle baktı. Sabırlı, çok sabırlı. Boşa kanat çırpmadan, yormadan boşuna, yorulmadan bekledi ölümü. Çöl, dural sanılan boşluğunu bir ölüme dönüştürünce, miskin kanatları açıldılar. Ansızın güzelleşti akbaba. Patlak gözleri hain ama çarpıcı bir tutkuyla, aşkla ölüme dikildi. Yavaş yavaş süzüldü. Durmamacasına akıyordu su bozuk musluktan. Sessizlik içinde musluktan damlayan suyun sesi kimleri çıldırtmamıştır ki? Belki de kimseyi, ama çıldırtabilir. Güneş batımları sinirli yapar Ela'yı. Buna bir de damlayan suyun sesi eklenirse, yatağa uzanıp can sıkan su sesini dinlemek, can sıkan şeyi onu yok etmeden seyretmek. Bozuk musluğu tamir ettirebilirdi. Mehmet bozulan eşyaların onarımıyla pek ilgilenmiyor. Ben de ilgilenmem. Ama ben bozuk şeylerin canımı sıkmasına izin veririm. O vermez. Bozuk musluklar, iyi kapanmayan kapılar sevgisini etkilemiyor. Şimdi gelse öpse Ela'yı, yanı sıra su sesinin sıkıntısı sürer Ela için. Biraz önce gördüğü korkulu düşten sonra olduğu gibi ter içinde uyanır. Uzun, sonsuz bir ırmağın kıyısında yaşlı bir Çinli balık tutuyordu. Saatler, günler, aylar, yıllar geçmiş gibiydi. Ela Çinli'nin yanına varıp burada, bu bitimsiz ırmağın kıyısında ne zamandır balık tuttuğunu sormuştu. Çinli dağları, ovaları, ırmakları, denizi, doğada olabilecek her şeyi yüklenmiş yorgun bir sesle. Binlerce Çinli'nin hayatı için gerekli süreler kadar. Binlerce Çinli'nin sevinci, acısı, çabası, zenginliği, yoksulluğu için gerekli zamanlar boyunca buradayım demişti. Niçin balık tutmayı bırakıp dinlenmediği sorusuna bunun elinde olmadığını, buna mahkum edildiği, burada sürekli miskin miskin balık tutmaya mahkum edildiği cevabını vermişti. Sonra başka bir soru sormadı Ela. Niçin mahkum edildiğini sormadı Çinli'ye. Miskinliğe mahkum edilmişti Çinli, belliydi bu. Sürekli miskinliğe. Balık tutmak, ırmak kıyısına oturup balık tutmak, görünüşte çok miskin bir iştir. Ama aslında bu Çinli'ninki gibi sürdürülürse nasıl yorucudur. Öldürmeyen pis hastalıklar gibi. Kapı çalındı, Ela açmadı kapıyı. Kendi açsın. Musluğun yapılmamış olmasına kızdığımı niçin belirtmeyeyim? Bütün öfkelerimi belirteceğim. Mehmet içeri girdi. Her an aşka hazır, her an aşık. Ela yine sokağında oturan o adamı hatırladı. Hani her sabah arabasını yıkayan. Her sabah erkenden kalkıp arabasını yıkayan. Her sabah erkenden kalkıp arabasını yıkadıktan sonra uzaktan seyreden. Her sabah. Ela çok kızar bu adama. Hep hatırlayacak, hiç unutmayacak kadar. Bir adamın her sabah araba yıkamak gibi bir görevi kendiliğinden edinmesine. Ne zaman arabanın yanından geçse bir şey yapmayı kurar. Arabayı temizlenmesi çok güç biçimde kirletecek bir şey. Ela'yı öpmek istedi Mehmet. Öfkemi nasıl belirtsem durmadan akan suyun yüklediği sıkıntıyı. Profesyonel Romeo gibi durmadan sevişmek istiyorsun. Durmadan sevişmek, daha doğrusu aynı yerde durarak sevişmek. Sevişmeyi yalnızca öpüşmek, dokunmak, saymak yanlış bir şey. Bıktırıcı, usandırıcı, yorucu. Sevişmek, yoran, bıktıran değil, bir şeyleri değiştiren, oluşturan, geliştiren bir şey olmalı. Bir alışveriş, öyle bir alışveriş ki sevinin başlamasıyla bitimi arasında hiç umulmadık. Hiç beklenmedik, sevme dışında asla becerilemeyecek değişimler oluşsun. Bazen seni ansızın yüzüme eğilmiş görünce geceleri korkuyorum. Onun öyküleri geliyor aklıma. Hani kahraman uykusundan ansızın uyanır, boynunda kediyi görür, biriktirdiği öcü almaya gelmiştir kedi. Sevişmeden yalnızca dokunmayı, aşk sözleri söylemeyi anlamıyorum. Yeni sözler öğrenmek, yeni sözleri daha yenilerle değişmek, hep aynı, bellenmiş aşk sözcüklerini söylemekten daha koparılmaz bir gerilim doğurmaz mı? İnanmak, bir şeyler yapmak, birlikte daha iyisini, daha güzelini yapmak. Bunun için sevmek, çünkü bunlar sevgisiz olmaz. Gideyim mi? Gitme. Biliyor musun, bir sürü insan vardır anlamadığım nedenlerle yeni yapılmış bir sinemanın koltuklarını çakıyla parçalarlar. Yalnızca tat almak için. Çam ağaçlarının güzelim gövdelerini oyarlar aptal adlarını yazmak için. Antalya'da kaktüsler görmüştüm. Onları bile gülünç yürek resimleri yapmak yüzünden kurutanlar olmuştu. Bu ülkede parmaklarını pisliklerine banıp umumi helalara adlarını yazmaya meraklı çok adam yaşadığını biliyorum ben de. Ne olmuş yani? Bugün konuşulmuyor seninle. Demek istiyorum ki yıkmaktan, yalnızca yıkmak ve bozmaktan hoşlanıyorsun gibi geliyor bana. Ne yıkması? Burada sevmek üstüne söyle çekeceğiz diye dilimizle tüy bitiyor. Bozmak mı bu? Musluk akıyordu durmadan. Mutfağa yemek yapmaya girdiler. Mutfak kapısı çok gıcırdıyordu. Mutfak kapısı gıcırdıyor. Buzdolabına su konmamış gibi. Musluğun içine birikmiş öyle bulaşıklarını yıkadı Ela. Sabun tozu bitmiş. Kim alışveriş edecek? Birimizden biri yüklenmeli bu işi. Paylaşılacak nice yük var. Paylaşılmamış bunca şey yanı sıra. Gaz ocağı iyice bir temizlenmek istiyor. Ekmek bıçağı nerede? Nelerle uğraşılıyor? Neler üstüne tartışılabiliyor? Biri domatesleri kesti, öteki salatalıkları soydu. Daha iyiler şimdi. Sofra kuruldukça domates, peynir, kavun, ekmek dizilince yan yana, birlikte düzenlenen şey bir sofra bile olsa, kutsal bir paylaşmadır bu.